Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Boşluk. Jerry Kozinski. E Yayınları 2. Basım 2003. Türkçe çeviren Mine Öner. Bu kitap 304 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 22 Ocak 2010. Okuyan Yiğit Ersoy. Boşluk, uzun ve zorlu bir görevden sonra verilen bir rapordur. Tarden olarak bilinen ajan, gizemli güvenlik şirketi servisin eski bir elemanıdır. Şimdi bir kaçak olarak ülkeyi kimliksiz, macera peşinde bir ucundan diğer ucuna geçmektedir. Ancak Tarden'in birden çok yüzü vardır. Yerine göre intikamcı ya da düzenbaz olabilmektedir. Boşlukta Kosinski en ürkütücü şekliyle güvenlik iddiası ve düşünün altında yatanları ortaya çıkarmaya çabalıyor. Boşluk insanı olduğu yere mıhlıyor. Bu zamanımızın tüyleri en diken diken eden romanı. Gogol'ün yarattığı, Kafka'nın anlattığı bir Robin Hood getirebiliyorsanız gözünüzün önüne, bu hikayenin gücü hakkında bir fikriniz olacaktır. Los Angeles Time. Hayret verici. Artezyan kuyusundan fışkırdığı izlenim veren bir yaratıcılık. Kosinski'nin dilinin duruluğu, yazdıklarının ahlaki duyguları sarsıcı etkisinden kaçmaya izin vermiyor. Bir korku romanı gibi kolayca okunuyor ama pek kolay unutulmuyor. The Times Literary Supplement. Jerry Kozinski, Boyalı Kuş, Adımlar, Çelik Bilye, Bir Yerde, Şeytan Ağacı gibi romanların yazarıdır. Sayısız ödüller arasında Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi Edebiyat Ödülü, Ulusal Kitap Ödülü, Yılın En İyi Senaryosu Ödülü ve Amerikan Özgürlükler Birliği Ödülü vardır. Jerzy Kozinski, yüzyılımızın en renkli ve çarpıcı kalemlerinden biri olarak tanınır. 1933 yılında Rus asıllı bir ana babadan Polonya'da doğmuş ve 2. Dünya Savaşı'nın tüm vahşetini kendi anlatımıyla binlerce benzeri gibi 6 yaşındaki o küçük çocukla yaşamıştır. O yılların kabusu tüm yapıtlarında yansır durur. 1955-57 yılları arasında Varşova Bilimler Akademisi'nde asistan olarak görev yapan Kosinski, Ford bursu ile Birleşik Amerika'ya gitti ve orada kaldı. Psikoloji doktorası yaptıktan sonra Wesleyan ve Princeton Üniversitelerinde ve Yale Üniversitesi'nde öğretim üyeliklerinde bulundu. İlk yazılarını 1960 yılında Joseph Novak takma adıyla yazan Kosinski, çocukluğunun kabuslu yıllarını anlattığı The Painted Bird, Boyalı Kuş adlı romanıyla büyük bir üne kavuştu. Kitap kısa bir süre içinde 36 dile çevrilip yayınlandı. Fransa'da en iyi yabancı roman ödülünü aldı. İkinci romanı Steps, Adımlar, 1969'da yayınlandı ve Amerika'nın en büyük kitap ödülü olan National Book Award'ı, Ulusal Kitap Ödülünü aldı. Üçüncü romanı Being There, Bir Yerde, çıkar çıkmaz 19 dile çevrildi. Başrolünde Peter Sellers'in oynadığı bir film haline getirildi. Sonraki romanlar olan Cockpit, Boşluk, The Devil Tree, Şeytan Ağacı, Blind Date, Kör Randevu, Passion Play, İhtiras Oyunu ve Pinball, Çelik Bilye yazarın ünlü perçinedi. 3 Mayıs 1991'de intihar etti. Katerina'ya, hayatımda yankılanan her şey için. Oysa ben şimdi geleceğe hazırlanıyorum. Zaman beni yoğurarak yavaş yavaş şekil veriyor. Çocuk zamanla yaşlı bir adama dönüşeceğini düşünmekle korkmaz. Ben de kendi oyunlarımı oynarım. Krallığımın kadranlarını, saatlerini, düğmelerini ve topuzlarını sayarım. Antoine de Saint-Exupéry, Arasa Uçuş. Yazarın notu. Bu eser tümüyle hayal ürünüdür. Kişileri ve olayları da öyle. Yaşayan ya da yaşamış olan kişilerle, olmuş ya da olmaktaki olaylarla her türlü benzerlik bir rastlantıdır. Bir yazarın sorumluluğuna yol açmaz. Uzun süredir tanışıyor ve sık sık görüşüyorsak da bugüne kadar şöyle birbirimize hiç içimizi dökmedik. Verdiğin o partide seni ilk gördüğümde çekiciliğine kapılmıştım. O günden beri seninle baş başa kalmayı hep istedimse de bir türlü cesaretimi toplayıp böyle bir fırsat yaratamadım. Belki sen bilmiyorsundur. Tanıştığımız o partide bir ara banyolardan birine gider gibi yapmış ve yatak odana girerek kapıyı arkamdan kilitlemiştim. Ben oradayken biri içeri girmeye çalışsaydı, banyo kapısı kilitlenmediği için yatak odasındakini kullandığımı söyleyecektim. Dolaplarındaki gece kıyafetlerinin ve spor giysilerinin sayısına bakıp, bunların kalite ve yeniliklerini incelemiştim. İç çamaşırlarını, ayakkabılarının topuk ve tabanlarını da inceledikten sonra, yazı masası üzerinde duran mektupların birkaçını okuyup, çek defterine, telefon ve otel faturalarına, uçak bilet makbuzlarına bir göz atmıştım. Banyoda makyaj malzemen ile ilaç dolabındaki ilaç şişelerini inceledim. Şişelerin etiketlerindeki doktor adlarını, reçete tarihlerini, verilen dozu not ederek her birinden birer örnek aldım. O akşam seni yıllardır tanıdıklarını söyleyen 30 yaşlarında bir çiftle konuştum. Kadın biraz çakır keyifti. "Bana bakın, Bay Tardın," dedi. "Bir zamanlar ben çok önceleri yumuşak, ıslak ve kıvraktım. Bilmem anlar mısınız ama o zamanları ince kalmak, savaştan yenik çıkmak değildi benim için. Belim ağrımazdı ve birçok kadın gibi kuruyan bir dere değildim. Oysa şimdi sadece kendime özgü, tek çizgileri olan, ben doğmadan önce oluşmuş parmak izlerim var. Lisedeyken ne tür biriyle evleneceğimi, çocuklarımızın ve içinde yaşayacağımız evin nasıl olacağını bir budala bile kestirebilirdi. O günlerde bile alkolün ve can sıkıntısının, güneş ve rüzgarın derimi kuruttuğu gibi hayatımı da kurtaracağını herkes söyleyebilirdi. Kadın alaylı bir tavırla viski bardağını kaldırırken kocası da ona katıldı. Ve tenlerinin güneşten bronzlaşmışlığında beyazlığı daha da belirginleşen porselen kaplamalı dişlerini göstererek güldüler. Partiden sonra eve döndüğümde banyodan çaldığım ilaçları önüme sıralayıp piyasadaki bütün ilaçların tam sayfa renkli resimlerini yayınlayan Physicians Desk Reference adlı derginin son sayısını inceledim. Bütün ilaçların kimyasal adlarını bulup nelerden oluştuklarını, nerelerde kullanıldıklarını ve yan etkilerini okudum. Nedense bu ayrıntıları öğrenmek seni daha iyi tanıma isteğimi arttırdı. Bir rastlantı sonucu seni tanıdığım ve evine götürdüğüm o gün sana kendimi tanıttığım Tardın adıyla kiralanmış kata seni çağırmak istemiştim. Fakat seninle baş başa kalınca söyleyeceklerimle hayatımı seninle paylaşmak isteğinde olduğumu anlatmakla huzurunu kaçırmaktan korkmuştum. Sana yalnızca geçmişimi anlatmak istemiyordum. Başından geçenleri sen de yaşamalıydın. Seni evime götürmek yerine oturduğun apartmanın önünde bırakınca arabayı tiyatroların bulunduğu semte doğru sürdüm. Müşteri bekleyen kadınların toplandığı köşe başında durup içlerinden birini yanıma çağırdım. Ne istediğimi anlattım, ücret konusunu anlaştık. Daha sonra kadın benim evde duş yaparken başım korkunç şekilde dönmeye başladı. Bitkin bir halde sandalyeye çöktüğümde sırtımdan ter boşandı. Soluk almakta zorluk çekiyordum ve birdenbire kalbimin düzgün atmadığını fark ettim. Kızın banyoda şarkı söylediğini duyunca o an ölsem ne yapacağını merak ettim. Huzurumu kaçıran ölmek değil, arkamda hiçbir iz bırakmadan ölebileceğim düşüncesiydi. Olacakları görüyordum. Kız banyodan çıkacak ve beni yere serilmiş olarak bulacaktı. Öldüğümden kuşkusu kalmayınca ceplerimi karıştıracak, ne kadar para bulursa alacak, değerli ne görürse çantasını atacak ve gitmeye kalkacaktı. Oysa kapıyı içeriden açabilmesi için kapı kilitlerinin 3 rakamlı şifresini bilmesi gerekiyordu. Paniğe kapılacak, cesaretini toplamak için bir içki içecek ve kapıyı açmayı bir kez daha deneyecekti. Ama başaramayacaktı. Sonra da uğraşmayı bırakıp polis çağırmadan önce parayı ve çaldıklarını cebime koyacaktı. Dedektiflerin kapıyı zorla açarak cesedimi bulmalarını ve kadına kalbimi kıracak ne yaptığımı soruşlarını görebiliyordum. Kimliğimi ortaya çıkarabilecek kağıtları bulmak için evi aradıktan sonra ölüm nedenini araştıracaklardı. Kilitli çekmecelerin içinde bu evde çekilmiş yüzlerce kadın fotoğrafı ile bunların negatiflerinden başka bir şey yoktu. Polisler kadınlara düşkünlüğü yüzünden ölen adamla alay ederek kimliğimle ilgili bir şey bulamadan çekip gideceklerdi. Önemli belgelerimi otel, banka ve postanelerde takma adı altında uzun süreli kiraladığım ve parası önceden ödenmiş kasalarda saklarım. İstediğimde en önemli belgeleri alır ve acele olarak yurt dışına çıkmam gerekmişse evim olarak teşhis edilebilecek herhangi bir yere geri dönmek zorunluluğunda olmadan gidebilirdim. Servisten ayrıldığımdan beri belli başlı kentlerde birbirine benzer apartman daireleri kiraladım. Hepsi büyük bir gökdelenin üst katlarında değişik ev sahiplerinden değişik takma adlar altında kiralanmıştır. Yapıların tümüne de değişik sokaklar açılan girişlerden yer altındaki garaj ve servis kapılarından girilebilir. Yanımda her zaman bir sürü anahtar taşımaktan kurtulmak için kiraladığım bütün dairelerin anahtarları o dairelerin yakında bir yerlerde saklıdır. Her birinin yedek anahtarı dairenin bulunduğu yapının bir yerindedir. Anahtarları mıknatıslı küçük bir kutunun içine koyar, kutuyu da bodrumdaki bir su borusunun üstüne, çöp fırının bir köşesine ya da bu türden akla gelmeyecek yerlere yerleştiririm. Amacım uygun düşmesi için daire kiraladığım her yapıda ayrıca birden fazla merdiven ve asansör bulunmalıdır. Dairelerin hiçbirinde 4 haftadan fazla kalmam. Öteki kiracıları da tanımam ve onların da beni tanımalarından kaçınırım. Tuttuğum dairelerin her birinde portre ve boy fotoğrafları çekerken yararlanılan projektörlerin bulunduğu döşeli bir salon, küçük bir mutfak, banyo ve fotoğrafları banyo etmek için karanlık odaya dönüştürdüğüm bir yer vardır. Daireleri ses geçirmez hale getirmek için duvarları mantarla kaplar, salonla koridorlar arasında kalın perdeler asarım. Bütün kapıları da kilit takmışımdır. Karanlık odalarda bulunan ve üzerinde çalıştığım geniş tezgahın altında oturacak ya da uzanacak kadar bir yere yumuşak bir döşek koymuş ve önünü sahte bir duvarla kapamışımdır. Görünmeden daire içindeki bütün sesleri duyarak orada saatlerce kalabilirim. Ana telefon kablosuna bağlı bir kulaklıkla dışarıdan gelen ve içeriden edilen telefonları dinleyebilirim. Karanlık odadaki köşemden dairenin her tarafında çeşitli patlamalar başlatabilirim. Mutfak ve banyoda meydana gelecek patlamalar buralarda bulunanları şaşkına çevireceğinden ben de görünmeden kaçabilirim. Salonda da karanlık odadan çıkıp koridordan geçerek kapıdan dışarı çıkabilmemi sağlayacak dikkati kendine çeken bir tesisat vardır. Bu tesisat ayrıca cama da kırar. Yalnızken birdenbire fenalaşır, telefon edemeyecek durumda olursam polisi ve acil kurtarma ekibini eve getirecek bir patlama da oluşturur. Her zaman 3 yıllık kirayı peşin öderim. Gerekli araç ve gereç alımı, telefon ve televizyon faturalarının ödenmesi için apartman yönetimine önceden dolgun bir ücret öderim. Ev sahipleri önceden ödediğim paraları memnunlukla kabul ederler ve belki de beni çok gezen, yurt dışındayken kira sözleşmesinin sona ermemesi için titizlik gösteren, bekar ya da karısından ayrılmış biri sanırlar. Yokluğum nedeniyle beni arayan bir ev sahibine bugüne kadar rastlamadım hiç. Geçenlerde kent dışında küçük bir evde tek başına yaşayan bir adam hakkında bir yazı okudum. Onun da ailesi yokmuş ve dışarıya o kadar seyrek çıkarmış ki komşularından ancak birkaçı tanırlarmış onu. Postacı adam mektuplarının kutuda biriktiğini görüp polis haber verene kadar çok kişi adamın varlığını bile unutmuş. Yaşlı adamı mutfaktaki masada taşınabilir bir televizyon karşısında gömleğinin düğmeleri çözülmüş, kravatı gevşetilmiş ve vücudu çürümeye başlamış olarak bulmuşlar. Polisin adamın eli altındaki gazetenin tarihinden sapladığı ölüm tarihini ölüyü muayene eden doktor da doğrulamış. Adam 2 ay önce ölmüşmüş. Televizyonda kendi kendine yanmış. Ölürken yanımda bir fahişenin bulunmasının dışında durumun bu adamınkinden farksız olduğunu anlamıştım o gün. Kız duşunu yapıp evden ayrılır ayrılmaz bir yıldır gezdiğim Valeri'yi aradım. Özellikle atletlerde görülen eklem incinmelerini tedavi eden bir ortopedisti. Kent dışındaki tıp enstitüsündeki hastalar arasında bir zamanlar mükemmel bir insan örneği olan fakat artık kol ve bacakları yırtılmış kıkırdak ve kırık kemiklerden oluşan adamlar vardı. Valeri çok meşgul olduğundan kent dışındaki o hastanede oturması gerekiyordu ve ancak haftada 2 kez geceleri benimle kentte kalabiliyordu. Hastaneye arabamla giderdim ve onun nöbetçi olduğu zamanlar kafeteryada oturup saatlerce konuşur, durmadan kahve içerdik. Hastanede oturanlarla klinikte yatan atletlerin kendisinden çok yaşlı olan benim gibi bir adamla görüştüğü için başlangıçta kendisiyle alay ettiklerini anlatmıştı. Bazıları da onu oyaladığımı sanmışlar. Zengin olduğumu öğrenince hepsi de benim kendisine sağlayabileceğim hayata karşılık doktorluğu bırakmasını ötlemişler. Servetimin bir bölümü dondurulduğu halde ikimiz yetecek kadar param olduğunu Valeri biliyordu. Ve beni terk etmeyi aklına getirmesin diye onun adına hiçbir koşula bağlı olmayan bir fon ayırmaya söz vermiş. Kendisinden beni sevmesini beklemediğimi kesinlikle belirtmiştim. Benimle oturacak ama benim gibi o da canının istediğiyle görüşebilecekti. Valeri, kendimi onu özgürlüğe kavuşturan kişi durumuna getirmekle aslında kendi varlığına şekil vermesini önlediğimi söyledi. Ona göre ben yalnız kendi geleceğimle ilgiliydim ve onu istediğim gibi bir hayal kişi haline getirmiştim. Herhangi birine aşık olamayacak kadar başına buyruk olduğunu kabul ettiyse de karşılıklı bağımsızlık önerimine ilgisini çektiğini söyledi. Duygusal ve bedensel bakımdan kendisini verdiği halde bağımsızlığını sürdürüp sürdüremeyeceğini anlamak için benimle ilişkisini devam ettirmek istedi. Valeri, başka biriyle ilişkisi bulunmadığını kesinlikle belirtmişti. Benim kendisine muhtaç olmam, onun birine ait olmak isteğini kamçılamıştı. Vücudunun her santimini, etinin her gramını, saçını, kemik ve kaslarını ezberlememi istiyordu. Bir akşam onunla hastanenin kafeteryasında otururken yanımızdan geçen bir adamın Valerie'ye tanırmışçasına baktığını gördüm. Adama bakmamıştı ama kim olduğunu fark ettiğini sezdim. Birkaç gün sonra ona hemen batıya gitmem gerektiğini haber verdim. Valerie daha önceden hafta sonunu kentte benimle geçirmeyi kararlaştırdığından beraber gitmemizi önerdimse de kente yeni gelen eski bir kız arkadaşını göreceğini söyleyerek benimle gelmekten kaçındı. Onun bildiği dairemin anahtarlarını verdim ve cuma günü telefon ederek pazartesiye kadar dönmeyeceğimi söyledim. Cuma günü öğleden sonra bütün vaktimi hazırlık yaparak geçirdim. Bir not yazarak San Francisco'daki telefon numarasını verdim ve başka bir kağıda da televizyon, radyo ve pikabın ses sisteminin bozuk olduğunu yazdım. Birincisini masanın üstüne, ikincisini de prizden çektiğim pikabın üstüne iliştirdim. Fotoğraf makinelerinden birini alıp elektronik flaş ve özel mercek taktıktan sonra makineyi karanlık odadaki hücreme götürdüm. Güneş battıktan az sonra ön kapıda anahtarın döndüğünü duydum. Öteki üç kilit açılmadan bir dakikalık zamanım olduğunu biliyordum. Ve elektriği söndürüp ses geçirmez perdeyi de arkamdan çektikten sonra karanlık odaya geçtim. Son kilit henüz açılmadan sahte duvarı kenara çekmiş ve arkasındaki hücreme girmiştim bile. Ön kapı açıldı ve Valerie'ninki ile birlikte bir erkek sesi kulağıma geldi. Valerie ışıkları yakarken üç ayrı kilit ve ses geçirmez perdeyle alay ediyordu. Adam da Tardin gibi garip biriyle neden sıkı fıkı olduğunu bir türlü anlayamadığını belirtti. Valerie ilk notumu bulunca yüksek sesle okuduktan sonra radyoyu açtı. Radyodan birkaç dakika ses çıkmayınca düğmeleriyle oynarken ikinci not gözüne çarptı. Valerie'nin konuğuna mutfağı ve karanlık odayı gezdirmesini dinledim. Adam büyütücüyü incelerken benden ancak bir santim ötedeydi. Dışarı çıkıp çıkmamayı tartıştılar ve çıkmadan önce saklandığım hücrenin yarım metre ötesinde halının üstüne seviştiler. Karanlıkta otururken duyma duygusu gelişmiş kör biriydim sanki. Valerie bu adamla sevişirken çıkardığı sesleri benimle sevişirken çıkarmazdı. Daha sonra birlikte yıkanırlarken adamın evli olduğunu fakat karısından ayrılacağını ve özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz da Valerie ile evlenmeyi tasarladığını öğrendim. Giyinip sokağa çıktılar. Kendime bir sandviç yapıp bir süre kitap okuduktan sonra hücreme dönerek uyudum. Valerie ile adam geç geldiler. Sarhoş oldukları seslerinden anlaşılıyordu. Dans ettikleri bar hakkında konuşuyorlardı. O sarhoş haliyle Valerie'nin ansızın çıkıp geliversem hemen içeri girmemi önlemek için üç kilidi de kitlemeyi ve perdeyi çekmeyi akıl edebilmesi hoşuma gitti. Adam neşeyle şarkı söyleyerek duşa doğru giderken Valerie de açılır kapanır koltuğu çekip dolaptan yastık ve battaniyeleri çıkarıyordu. Adam banyodan sonra içki hazırlarken Valerie de duşa girmişti. Sevişmelerinden sonra adam benim hakkımda ve özellikle Valerie adına yatırmaya söz verdiğim para hakkında sorular sormaya başladı. Valerie bu öneriyi sadece bir Amerikalı'nın böylesine garip bir fikir karşısında göstereceği tepkiyi merak ettiğim için ortaya attığımdan kuşkulandığını ve kendisini de kabul edeceğine hiçbir zaman inanmadığımı söyledi. Adam benim en büyük isteğimin onu özgürlüğe kavuşturmak olduğuna göre benden kurtulmak için Valerie'nin o parayı kullanmasını öğütledi. Adam daha sonra, Tardin senden neden bu kadar hoşlanıyor acaba diye sordu. Senin benden hoşlandığın neden nedir belki de diye karşılık verdi Valerie. Hayır ciddiyim, başka hiçbir kadının yapamayacağı bir şey mi yapıyorsun ona? Başka bir kadının yapamayacağı niye yapıyorum ben sana? Ben seni seviyorum, seninle evlenmek ve senden bir çocuk sahibi olmak istiyorum. Neyi yapıp neyi yapamayacağın umurumda değil. Oysa Tardin sana aşık değil. Kendin söylemiştin bunu. Seni duygusal ve cinsel yönden kurtacak. Hoşuna giderse seni başka erkeklerin koyuna bile atacaktır. Söyle bana, ne istiyor bu adam senden? Yaptığı her şeyin bir parçası olmamı istediğini söyler. Hayatını paylaşmamaktan, bir daha görmek niyetinde olmadığı kızları, kendini heyecanlandırmakta kullandığı kızları seçmekten bakıp usanmış. Bana onlarla nasıl seviştiğini anlatır. Cinsel duyguları kabarınca da bacaklarını başına doğru iyice kaldırır ve kendi kendine emermiş. Şu işe bak, vücudu lastik gibi desene, diyen adam güldü. Öylesi yanında bir kıza neden gerek duyuyor? Seyirci mi gerekliymiş? Onu kendisinin etiyle heyecanlandıran yanındaki kızdır. O kendi kendinin tadına bakarken bile kız yanındadır. Tardin bu durumda sanki ikisinin birden üçüncü bir kişiyle sevişiyorlarmış gibi olduğunu söyler. Peki ikiniz olunca? Öteki kadınlar Tardin'i kendi gözünde küçültüyorlar. O onları seçer ve onlar da isteyerek gelirler. Oysa benden hiçbir zaman emin değil. Belki de vaktimin çoğunu başka erkeklerin arasında geçirdiğim için. Benimle birlikte olunca kendisini üstün görüyor. Çünkü ben hepinizin arasından onu seçmiş oluyorum. Benim de üstümde demek. Senin de üstünde. Adam bir an durakladı. Senin, onun gibi sıska yaşlı bir kargayla sevişmeni bir türlü gözümde canlandıramıyorum. Ne manzara. O sapık herifin gagasını senin içine sokması. Yo, bahse girerim ki seni seyrediyordur, değil mi? Sen kendi kendini yalarken. Tamam, sana neler yaptırdığını bana da göster. Adam Valeri'yi döndürmeye kalkmış olmalıydı ki kız kıkırdamaya başladı. Sonra da acıyla bağırdı. Yapma, canımı yakıyorsun, diye haykırdığında yaptıkları yarıda kaldı. Adam, beni duyarsa ne olur, diye sordu. Umursamaz. Peki, ya adına para yatırır ve sonra da sen benimle evlenirsen? Valeri durakladı. Ne olurmuş? Sesleri birdenbire kesildi. Adamın horlamaya başladığını duyunca hücremden çıkıp ayaklarımın ucuna basarak salona geçtim. Yattıkları koltuğun arkasında durup çıplak vücutlarını seyrettim. Karanlıkta vücutlarını tam olarak seçemiyordum. Fotoğraf makinesini onlara doğru çevirip bir deneme resmi çektim. Flaşın ışığı onları uyandırmamıştı ama ben Valeri'nin aşığını görebilmiştim. Hastanenin kafeteryasında gördüğüm adamdı. Makineyi gittikçe onları yaklaştırarak arka arkaya birkaç fotoğraf çektim. Valeri'nin göğsünü, bacağını, aşığının bacağına dayamışlığını ve adamın onun karnına değen dirseğini yakalamıştım. Uyanmadan sabaha dek uyudular. Bir an onları uyandırıp kendisine önerdiğim anlaşmanın tanıdığı özgürlüğe rağmen Valeri'nin kentte kalmak için neden gerçek dışı nedenler ileri sürdüğünü sormak istedim. Fakat uyandırmadım onları ve sessizce hücreme gidip uyudum ben de. Ertesi gün öğleden sonraya onlar gidene dek yerimden çıkmadım. 2 gün sonra Valeri'ye telefon ederek geri döndüğümü ve kendisini görmek istediğimi bildirdim. Evimde bensiz bir gece geçirmekle beni özlediğini söyledi. Hastanede yerini alacak birini bulup geceyi yanımda geçireceğini de ekledi. Eve geldiğinde koşup boynuma sarılmadı ama bana karşı nazik ve şefkatliydi. Burada olmadığın günlerde hastaneyi bırakıp seninle yaşamaya karar verdim, dedi. Odada gezinmeye başladım. Seni tüm zorunluluklarından kurtarmak istemiştim. Bunun hala mümkün olacağı kanısında mısın? Evet, her zamankinden daha fazla. Karşısına oturup ellerimi omuzlarına koydum. Hayatında bir başkası yok mu? Neşeyle güldü. Hiç kimse. Neden olsun? Önemsiz bir tavırla, kapıcılardan biri seni hafta sonunda oğlum sandığı bir erkekle görmüş, dedim. Sakin bir sesle karşılık verdi. O evet, fakülteden eski bir arkadaşıma rastlamıştım. Birbirimizi görmeyeli yıllar olmuştu. Bir içki içmek için getirdim onu buraya. Biraz konuştuktan sonra dışarı çıktı. Hepsi bu kadar. Bana benzeyen bir yanı var mı? Hiç yok, diye güldü. Şişman ve saçları dökülmüş bile. Ben de güldüm. Yine de benim gibi sıska, yaşlı bir karganın oğlu olabilir. Valeri kahvesini yudumladı. Sıska, yaşlı bir karga. Nereden çıkardın şimdi bunu? Zayıf olduğum ve burnum da gagaya benzediği için çoğu kişi bana sıska, yaşlı karga der. Oysa bana göre daha çok bir deveye benziyorsun. Bir deveyle yaşamak istediğine emin misin? Hastaneden ne zaman ayrılayım? Yerimden kalkıp çalışma masasına doğru ilerledim. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyidir diyerek oturup büyük bir zarfın içinden birkaç siyah beyaz fotoğraf çıkardım. Yanıma gelip nedir bunlar diye sordu. Bir süre önce çektiğim bazı fotoğraflar. Bak. Verdiğim resmi ışığa tuttu. Pek bir şey anlaşılmıyor. Birinin dirseği mi bu? Güzel bir dirsek fotoğrafını her zaman rastlayamazsın. Ya buna ne dersin? Omuz mu bu? Hepsi de böyle karanlık mı? Sen de çok eleştiriyorsun. Resimlerde tek amaç birlikte bir şey yapan kişileri göstermek. Al, diyerek öteki resimleri de verdim. Resimleri teker teker inceledikçe sinirleri geriliyor ve rengi soluyordu. Ama sonuna kadar dayandı ve son fotoğrafı belli belirsiz titreyen eliyle masanın üzerine bıraktı. Dudaklarını diliyle ıslatarak, "Kutlarım," dedi. "Ne yazık ki işini gizli kamerayla görmek zorunda kalmışsın." Tavan ve duvarlardan bakışlarını gezdirerek kameranın yerini aradı. "Ses bantları da var mı?" Hayır, sadece fotoğraflar. Çok kötü. Konuşmamızı da bağında alsaydın onun bir gecelik biri olduğunu anlardın. Bakıyorum bana inanmıyorsun ama şimdi bunun da önemi kalmadı galiba. Benim için önemli olan bana gerçeği söylememen. Söyleyecektim. Ne zaman? Diyerek ellerini tuttum. Valeri, senin hakkında söz ederken ben buralardaydım. Sözlerime inanamamıştı. Olamaz. Ama buradaydım ben Valeri. Haydi oradan Tardın. Fotoğraf makinenin senin hesabına casusluk yapması yeterince kötü zaten. Sıska yaşlı karga sözünü hatırla. Neler söylediğin hakkında çok iyi bir fikrim var. Yani o ve sen... Sesinin tonu değişmişti. O Tardın, beni gerçekten buna inandırmak istiyorsan... Sadece bütün erkeklerin paylaştıkları bazı şeyler vardır dedim. Gidip koltuğun üzerinden çantasını aldı. Yanımdan geçerken içerlediğini gizlemeye çalışmıyordu bile. Şimdi Valeri ile Ayşe'nin resimlerine bakarken Valeri ile olan ilişkimin birer kötü kayıtları olduğunu anlıyorum bunların. Oysa anılarım çok daha doğru ve belirgin. Geçmişteki duygularım tıpkı bir vitrinde her an satış hazır bekleyen malların görüntüsü gibi aklımdadır.